Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 37.
Matryonovna ortaya koyduğu ilkeler Dolly'ye çok daha kolay görünüyordu. Yaşlı hizmetçi, Bielopaka'ya da daha fazla ot ve su vermek gerek diyordu. Aşçı kadın da çamaşırcının ineğine yağlı su götürmesin. Dolly'ye göre daha anlaşılırdı bu. Oysa unlu ve bitkisel yiyecekler konusundaki gelişmeler ona kuşkulu ve ne yediği belirsiz görünüyordu. Zaten şu anda bütün istediği konuşmayı Kitty'ye getirmekti. 10. Dolly kısa bir sessizlikten sonra, "Kitty bana yalnız kalmaya ve dinlenmeye can attığını yazıyor," dedi. "Sağlığı nasıl, daha iyi mi?" diye sordu Levin heyecanla. Tanrı'nın yardımıyla tümüyle iyileşti. Hem onda göğüs hastalığı olduğuna hiç inanmamıştım ben. "Buna çok sevindim," dedi Levin. Bu sözleri söylerken Dolly onun yüzünde dokunaklı, acımaya benzer bir anlam gördüğünü sandı. Levin susup Dolly'ye baktı. "Söyleyin bakalım Konstantin Dimitriç," dedi Darya Alexandrovna. "Neden Kitty'ye bu kadar kızıyorsunuz?" Dolly alaylı alaylı gülümsüyordu. "Ben mi? Ona hiç kızmıyorum ki." "Evet, kızıyorsunuz. Eğer kızmadıysanız Moskova'ya son gelişinizde neden bize ya da Şerbatskilere uğramadınız?" Levin saçlarının dibine kadar kızararak "Darya Alexandrovna," dedi. "Böylesine iyi biri olan sizin bunu anlamamanıza şaşıyorum. Bana nasıl acımazsınız bildiğiniz halde?" "Ne? Neyi biliyorum?" "Benim evlenme önerisinde bulunduğumu ve reddedildiğimi biliyorsunuz," dedi Levin. Bir saniye önce Kitty'ye duyduğu bütün sevginin yok olduğunu, onun yerine eskiden uğradığı hakaretin neden olduğu öfkeyi yeniden hissettiğini seziyordu. "Bunu bildiğimi nereden çıkarıyorsunuz?" "Çünkü herkes biliyor." "Hayır, yanılıyorsunuz. Bunu bilmiyordum ben. Yine de kuşkulanıyordum." "Neyse, şimdi iyice öğrendiniz. Yalnızca Kitty'nin çok üzüldüğünü ve yanında bunun anımsatılmasına izin vermediğini biliyordum. Eğer bana bu konuda bir şey söylememişse, başkasına da kesinlikle söylememiştir. Ama söyler misiniz, aranızda neler oldu böyle?" "Size daha önce söyledim." "Olsun, ama bu olay ne zaman geçti?" "Evinize son gelişimdi." "Ne düşündüğümü bilmek ister misiniz? Ona çok acıyorum." "Evet, çok. Siz de gururunuz yüzünden acı çekiyorsunuz." "Belki ama..." Dolly, Levin'in sözünü keserek konuşmasını sürdürdü. "Oysa o zavallı çocuk gerçekten acınacak durumda. Şimdi her şeyi anlıyorum." "Gitmeliyim, özür dilerim Darya Alexandrovna," dedi Levin kalkarak. "Hoşça kalın." "Hayır, durun," dedi kolundan çekerek. "Bekleyin, oturun." "Rica ederim, evet, size yalvarıyorum. Artık bundan söz etmeyelim," dedi Levin otururken. İçinin sonsuza dek gömülü sandığı yeni bir umutla dolduğunu hissediyordu. Darya Alexandrovna'nın gözleri doldu. "Eğer sizi sevmeseydim," diye başladı. "Eğer sizi tanıdığım gibi tanımamış olsaydım." Levin'in öldü sandığı duygu gittikçe canlanıyor, belirginleşiyor ve tüm yüreğini kaplıyordu. "Evet, şimdi her şeyi anlıyorum," diye sürdürdü Dolly. "Bundan bir anlam çıkaramazsınız. Seçiminizde özgür olan siz erkekler kimi sevdiğinizi açıkça bilebilirsiniz. Ama bir genç kız beklemek zorundadır. Ona zorla kabul ettirilen bir çekingenlikle erkekleri uzaktan görür ve her şeye inanmak zorunda kalır. Kendi duygularını kendi kendine açıklayabilir mi?" "İçinden gelmezse açıklayamaz. İçinden gelse bile, düşünün, siz erkekler bir genç kızı gözünüze kestirince ne yaparsınız? Evine sık sık gider, ona yaklaşmaya çalışır, kendinizi yoklarsınız. Onu sevdiğinizden emin olmak istersiniz. Daha sonra kararınızı verince de istersiniz." "Hayır, bu tümüyle doğru değil. Aşkınız olgunlaştığı ve iki tarafta aranızda seçiminizi yaptığı zaman evlenme önerisinde bulunduğunuz da gerçektir. Ondan seçim yapması istenir ama bu konuda olanaklar tanınmaz. Ondan yapabildiği tek şey evet ya da hayır demektir." "Evet, benimle Vronsky arasında yapılan seçim," diye düşündü Levin. Ruhunda öldü sandığı ama şu anda canlanan duygu yüreğini burarak ikinci kez ölüyormuş gibi geldi. "Darya Alexandrovna," dedi. "Bu şekilde bir giysi ya da önemsiz başka bir şey seçilir. Aşk seçilmez. Ayrıca da seçim yapıldı, o kazandı. Yeniden yapılamaz." "Ah şu gurur, gurur," dedi Darya Alexandrovna. Yalnızca kadınların anladığı bir başka duyguyla karşılaştırılınca düşük bulduğu bu duygu yüzünden Levin'i küçümsermiş gibi söylemişti bunu. "Kitty'ye evlenme önerisinde bulunduğunuz zaman o bir insanın size nasıl yanıt vereceğini bilemediği bir durumdaydı. Vronsky ile sizin aranızda kararsızdı. Üstelik onu her gün görüyordu. Oysa siz epeydir gelmiyordunuz. Daha yaşlı olsaydı, örneğin onun yerine ben olsaydım, hiç düşünmezdim. Vronsky'den hiç hoşlanmadım. İşte bu yüzden bu iş böyle sonuçlanmıştır." Levin'in kulaklarında hala Kitty'nin "Hayır, olamaz," diyen sesi çınlıyordu. "Darya Alexandrovna," dedi anlamsız bir sesle. Gösterdiğiniz güven çok duygulandırdı beni. Ama yanıldığınızı sanıyorum. Haklı mı haksız mı olduğumu bilmiyorum. Ama böylesine küçümsediğiniz bu gurur, bundan böyle bana Katerina Aleksandrovna konusunda herhangi bir umut beslememi kesinlikle olanaksızlaştırıyor. Size bir tek şey söyleyeceğim. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki çocuklarım kadar sevdiğim bir kız kardeşten söz ediyorum size. Yalnız onun sizi sevdiğini söyleyebilirim. Şunu da belirteyim. O anda önerinizi geri çevirmesinin hiçbir anlamı yoktur. Sizi anlamıyorum, dedi Levin birden kalkarak. Beni ne kadar üzdüğünü bir bilseniz. Bu sanki çocuklarınızdan birini yitirmişsiniz de size gelip öyle güzel, öyle iyiydi ki yaşamış olsaydı sevinirdiniz denmesi gibi bir şey. Ama ne yazık ki öldü o, öldü. Ne kadar tuhafsınız, dedi Darya Aleksandrovna. Levin'in heyecanı karşısında acıyla gülümsedi. Evet, şimdi daha iyi anlıyorum, diye ekledi düşünceli düşünceli. Demek ki buradayken onu görmeye gelmeyeceksiniz, öyle mi? Hayır. Katerina Aleksandrovna'dan kaçacak değilim elbet ama elimden geldiğince varlığımın onu rahatsız etmemesine çalışacağım. Gerçekten de çok gülünçsünüz, dedi Darya Aleksandrovna ona sevgiyle bakarak. Neyse, birbirimize hiçbir şey söylemediğimizi varsayalım. Ne istiyorsun Tanya, diye sordu içeri giren küçük kıza Fransızca olarak. Küreyim nerede anne, dedi çocuk Rusça olarak. Seninle Fransızca konuşuyorum ama bana öyle yanıt ver. Küçük kız Fransızca sözcüğü bulamıyordu. Annesi ona fısıldadı ve daha sonra Fransızca olarak küreğin yerini söyledi. Levin bundan hoşlanmadı. Şu anda Dorin'in evinde her şey, hatta çocuklar bile önceki kadar övgüye değer görünmüyordu ona. Neden onlarla Fransızca konuşuyor? Doğal değil, yapmacıklık açıyor bu. Bu çocuklar anlıyor bunu. Onlara Fransızca öğretirken içtenliklerini yok ediyor, diye düşünüyordu. Daha önce Darya Aleksandrovna'nın belki 20 kez buna karşı çıktığını ama çocuklarına yabancı dil öğretirken çok gerekli olan bu yöntemi kullanmak zorunda kaldığını bilmiyordu. Ama neden hemen gidiyorsunuz? Bizimle kalın. Levin çaya kadar kaldı ama neşesi kalmamıştı ve canı sıkılıyordu. Çaydan sonra hole geçti. Atların koşulması için buyruk verdi. Geri döndüğünde Darya Aleksandrovna çok heyecanlıydı. Yüzü asık, gözleri yaşlıydı. Levin dışarı çıktığında bir olay günün tüm güzelliğini kaçırmış ve annelik onurunu kırmıştı. Grisha ile Tanya bir top yüzünden kavga etmişlerdi. Darya Aleksandrovna çocukların odasından çığlıkları duyunca onları korkunç bir durumda bulmuştu. Tanya Grisha'nın saçlarını çekiyor, Grisha da gözü dönmüş bir biçimde ona yumruk atıyordu. Bunu görünce prensesin yüreği parçalandı. Yaşam gözüne birden kararmış göründü. Çok gurur duyduğu çocuklarının farklı olmadığını anladı. Kötü, iyi yetiştirilmemiş, kaba ve acımasızdılar. Kısaca kötü çocuklardı bunlar. Dolly öyle heyecanlıydı ki bundan başka bir şey düşünemiyor, konuşamıyordu. Üzüntüsünü Levin'e açmadan edemedi. Levin onun üzüldüğünü görünce bu olayın özellikle kötü duyguları ortaya çıkarmadığını, bütün çocukların birbirleriyle kavga ettiklerini söyleyerek Dolly'yi avutmaya çalıştı. Ama içinden başka şey düşünüyordu. Hayır, ben çocuklarıma yalan söylemeyeceğim. Onlarla Fransızca konuşmayacağım, diyordu kendi kendine. Bu yüzden de bu çocuklardan farklı olacaklar. Çocukları şımartmamalı. Ancak kişiliklerini bozmamak da önemli. Evet, benim çocuklarım sevimli olacak. Bunlara benzemeyecek. Bu düşüncelerden sonra Darya Aleksandrovna'dan izin alarak gitti. Dolly onu alıkoymaya çalışmadı. 11. Temmuz ortalarına doğru Levin Pokrovskaya'ya 20 vers uzaktaki kız kardeşinin çiftliğinin kahyasının geldiğini gördü. Kahya işlerin gidişi ve ot biçme konusundaki raporunu getiriyordu. Bu arazinin temel gelirini eskiden köylülerin desetin başına 20 ruble verdikleri çayırlar oluşturuyordu. Levin bu toprakların yönetimini eline aldığı zaman çayırları incelemiş ve daha fazla ettiğini anlamış, o zaman çiftliğin kirasını desetin başına 25 rubleye çıkarmıştı. Köylüler bu koşullarda kiralamaktan vazgeçmişler ve öteki kiracıların da vazgeçmelerini sağlamışlardı. Levin oraya gitmek zorunda kaldı ve çayırların ikiye bölünmesi için buyruk verdi. Bir bölümünü tutulacak işçiler biçecekti, öteki bölüm için ücret olarak alınacak ürünün belli bir bölümü işçilere verilecekti. Köylüler ne pahasına olursa olsun buna engel olmaya çalışmışlardı. Ama üzerinde fazla durulmadı. Daha ilk yıl çayırların geliri neredeyse iki kat artmıştı. Sonraki yıllarda köylüler yine karşı çıktılar ama biçme işi yine de Levin'in karar verdiği şekilde yapıldı. O yıl köylüler ürünün üçte biri kendilerine kalması koşuluyla bütün işi yapmayı kabul etmişlerdi. Kahya bütün işin bittiğini ve yağmur yağacağı korkusuyla büroda çalışan çocuğun yanında pay dağıtma işinin yapıldığını bildirmeye geliyordu. Sonuçta efendilerin 11 yığını olmuştu. Levin ana çayırdan ne kadar ot çıktığını sorunca onun kaçamak yanıtlar vermesinden, ayrıca da efendiden izin almadan otun aceleyle dağıtılmasından ve köylünün ses tonundan kuşkulanmış, bu dağıtım işinde bir hile olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine durumu görmek üzere oraya gitmeye karar verdi. Yemek zamanı köye vardı. Atı ağabeyinin dadısının kocası olan yaşlı bir dostuna bırakarak ot hasadı konusunda ayrıntılar öğrenmek için kovanların yanında duran yaşlı adamın yanına gitti. Adamcağız Parmeniç adında, güzel görünüşlü, geveze bir yaşlıydı. Levin'i sevinçle karşıladı. Bütün servetini gösterdi. Arılar ve bu yılki ürün konusunda uzun uzun konuştu. Ama Levin ot konusuna değinince sözü fazla uzatmadı ve yanıt verirken zorlandı. Bu davranışı Levin'i daha çok kuşkulandırdı. O zaman tarlaya gidip yığınları inceledi. Yığınların her biri 50 araba dolusu görünmüyordu. Köylülerin oyununu ortaya çıkarmak için Levin, ölçü olarak kullanılan arabaları getirmelerini ve hangara bir yığın otu taşımalarını buyurdu. Yığın ancak 32 araba geldi. Kahya'nın otların çok kabarık olduğunu, arabaya iyi yerleştirilmediğini ve her şeyin namusluca yapıldığını söyleyip yemin etmesi üzerine, Levin, otların buyruğunun beklenmeden dağıtıldığını, yığınları 50 araba olarak kabul etmediğini söyledi. Uzun tartışmalardan sonra köylülerin kendileri için 50'şer arabalık 11 yığını alıkoymaları, efendi içinse yeniden bölüşme yapılması kararlaştırıldı. Bu tartışma öğleye dek sürdü. Tüm ot paylaşılınca Levin işin sonunu bir görevliye bırakarak bir sarı salkım dalıyla işaretlenmiş küçük bir ot yığınının üzerine oturup canlı ve yaşam dolu çayıra hayran hayran seyretti. Önündeki dere bir kavis çiziyordu. Küçük su birikintisinin ötesinde alacalı bulacalı bir grup kadın çene çalıyor ve neşeli kahkahalar atıyordu. Otları alt üst ederek ilerliyorlar ve güzel, açık yeşil dalgalı izler bırakıyorlardı. Solda önceden biçilmiş çayırda bir araba dizisi gürültü çıkararak geliyordu. Uzun dirgenlerin kaldırdığı demetler az sonra iyice dolmuş arabaları yüklenmek üzere yerden kalkıyor, çevreye yayılan kokulu ot atların sağrılarının üstüne düşüyordu. Ot biçmek için ne güzel bir hava, kuru ot çok güzel olacak dedi yaşlı bir köylü Levin'in yanına oturarak. Kuru ot değil de çay sanki, yem gibi sert diye ekledi yükselen yığınları göstererek. Yemekten beri yarısı kaldırıldı. Arabanın önünde ayakta durup dizginleri sallayarak yanlarından geçen bir delikanlıya sonuncusu mu bu diye bağırdı. Bu sonuncu baba dedi delikanlı atı tutarak. Sonra gülümseyerek çok genç, neşeli, arabada oturan genç bir kadına dönüp yoluna devam etti. ''Bu senin oğlun mu?'' diye sordu Levin. ''Evet, benim küçük oğlan.'' dedi yaşlı adam sevgiyle gülümseyerek. ''Ne yiğit delikanlı, iyi bir çocuğa benziyor, evli mi?'' ''Evet, Aziz Filip gününde 3 yıl olacak.'' ''Çocukları var mı?'' ''Çocuklar mı?'' ''Tam 1 yıl, bir şey anlamadı, sonra alay ettiler, ne ot ya, tıpkı çay gibi.'' dedi, konuyu açıkça değiştirmek istediği belliydi. Levin, Ivan Paramenov ve karısına daha dikkatle baktı. Oradan biraz ötede bir yığın yapıyorlardı. Kendisi arabanın içinde ayakta durmuş, karısının önce eliyle sonra dirgenle verdiği kocaman ot yığınlarını yakalıyor, bastırmak için ayağıyla çiğniyordu. Neşeli ve çevik köylü kadın ustaca çalışıyordu. Koca ot yığını bir anda dirgene gelmiyordu. Genç kadın önce onu bastırıyor, daha sonra canlı ve çevik bir hareketle dirgene alıyor, bütün bedeninden destek alıp göğsüne kadar kaldırıyor, kırmızı bir kemerle tutturulmuş beyaz gömleğiyle örtülü iyi göğüslerini ileri doğru çıkarıyor ve otu yukarıdan arabaya atıyordu. Ivan, demeti hemen yakalıyor, görünüşe göre karısını fazla yormamaya çalışarak kollarını iyice açıp arabaya yığıyordu. Genç kadın son demeti atınca boynuna kaçan tozları silkeledi, beyaz alnına bağlı kırmızı eşarbı düzeltti ve yükü tutan ipi bağlamak için arabanın altına girdi. Ivan, ipleri nasıl bağlayacağını öğretiyordu ona. Karısının söylediği bir söz üzerine bir kahkaha salıverdi. Yüzlerindeki anlam yeni doğmuş güçlü ve taze bir aşkı belirtiyordu. 12. Araba dolusu ot bağlandı. Ivan yere atlayıp bakımlı sağlam atını dizginlerinden tuttu. Kadın tırmığı arabanın üstüne attı, sert adımlarla kollarını sallayarak köylü kadınların yanına gitti. Ivan yola çıktı, öteki arabaların peşine takıldı. Tırmıkları omuzlarında parlak renkli giysiler giymiş kadınlar arkadan yürüyorlardı. Neşeli kahkahaları, tiz çığlıkları duyuluyordu. İçlerinden biri kalın, kaba sesiyle bir şarkıya başladı. Bazıları kalın, yumuşak ya da güçlü, çeşitli sesler nakaratı söyledi. Şarkı söyleyen kadınlar Levin'e yaklaşıyorlardı. Levin, gürültülü bir bulutun neşeyle üzerine doğru yürüdüğünü sanıyordu. Bulut yaklaştıkça onu, üzerine yattığı ot yığınını, öteki yığınları ve öteki arabaları sarıyordu. Kısacası uzaktaki arabalarıyla bütün çayır, bu çığlıklı, ıslıklı seslerin eşlik ettiği, bu neşe saçan vahşi şarkının sesiyle hareket ediyor, kımıldıyordu. Bu sağlıklı neşeye imreniyordu Levin. Bu neşe gösterisine katılmak isterdi ama yalnızca uzanıyor, bakıyor ve dinliyordu. Köylüler görünmez olup sesler kesilince birden acı acı yalnızlığını, işsizliğini ve topluma karşı düşmanlığını anımsadı. Bu köylülerden bazıları, hatta ot konusunda onunla en çok tartışanlar, azarladıkları ya da kendisini aldatmak isteyenler, ona karşı hiçbir hınç duymadan, gerçekten de ona kızmadan neşeyle selamlıyorlardı onu. Ona haksızlık yapmaya kalkıştıkları için hiç pişmanlık duymuyor, bunu anımsamıyorlardı bile. Bu olaylar ortaklaşa yapılan çetin çalışmanın içinde yok olup gitmişti. Onları yaratan Tanrı, gereksinim duydukları gücü de vermişti onlara. Bu yaşamı ve gücü ödül gibi gördükleri çalışmaya adamışlardı. Daha sonra çalışmalarının ürünü ne olacak, kime gidecekti? Bunlar üzerinde bile durmadıkları ikinci derecede önemsiz şeylerdi.
Ayrım sonu.